Budala, Dostoyevski.
Ayrım 37.
Bu adam %100 acı duyuyordu. Bu tabloyu seyretmeyi severim demişti. Sevmiyor, sevmeye ihtiyaç duyuyor. Rogojin'inki bir ıstırap bunalımı değil, hala bir mücadelenin yitirdiği inancını zorla geri alabilmenin peşinde o. Ona şimdi ıstırap derecesinde muhtaç. Evet, bir şeye inanmalı. Ne tuhaftı şu Holbein'in tablosu. Hah, işte bu sokak. Belki de şu ev, ta kendisi, 16 numara. Koleşki, sekreter, Filisov'un dul karısının evi. Dipnot, 10. derecede teğmenliğe karşı bir sivil rütbe. Burası. Prens zili çaldı. Nastasya Filipovna'yı sordu. Ev sahibi Nastasya Filipovna'nın daha o sabah Pavlovska, Darya Alekseyevna'ya gittiğini, belki de birkaç gün orada kalacağını söyledi. Filisova, ufak tefek, keskin sabit bakışlı, kurnaz sivri yüzlü, 40 yaşlarında bir kadındı. Prensten adını sorarken isteyerek esrarlı bir tavır takındı. Prens önce karşılık vermek istemedi. Sonra döndü. Gelişinin Nastasya Filipovna'ya bildirilmesini özellikle rica etti. Filisova ısrarını büyük bir dikkatle ve merak etmeyin anladığım gibilerden sır saklayan bir halle karşıladı. Prensin adının onu pek etkilediği belliydi. Prens kadına dalgın dalgın baktı. Sonra otelinin yolunu tuttu. Ama Filisova'dan ayrılırken hali zili çaldığı zamanki gibi değildi. Bir an içinde yeniden değişmişti. Yüzü gene solgundu. Halsiz halsiz yürüyordu. Dizleri titriyor, morarmış dudaklarında belirsiz, şaşkın bir gülümseme dolaşıyordu. Ani düşüncesi birdenbire gerçekleşmiş, prens yeniden şeytanına inanmaya başlamıştı. Peki ama gerçekleşmiş miydi bu? Niçin yeniden soğuk ter basmış, neden bu ruh bunalımına düşmüştü? Yeniden o gözleri gördüğü için mi? Ama Letni bahçesinden sırf onları görmek için çıkmamış mıydı? Ani düşüncesi de buydu zaten. Prens orada, o evin yanında karşılaşacağına inanarak az önceki gözleri yeniden görmek istiyordu. Bunu yürekten istediği halde şimdi gerçekten sanki beklemiyormuş gibi neden bu kadar ezilmiş, şaşırmıştı? Evet, bu onun gözleriydi. Onun gözleri olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Bunlar sabahleyin Nikolayevski garında trenden çıkarken kalabalıkta dikkatini çeken gözlerdi. Bunlar Rogojin'in evinde sandalyede otururken arkasından bakışlarını yakaladığı aynı gözlerdi. Rogojin az önce inkar etmişti. Ters, soğuk bir gülümsemeyle, "Acaba kiminmiş bu gözler?" demişti. Prens daha az önce Charles Koselski istasyonunda Aglaya'ya gitmek için trene binerken, bugün üçüncü kez o gözleri görünce Rogojin'e yaklaşıp ona gözlerin kimin olduğunu söylemeyi çok istemişti. Ama istasyondan koşa koşa çıkmış ve ancak bıçakçı dükkanının önünde geyik boynuzu saplı bir nesneye atmış, kopek değer biçtiği zaman kendine gelmişti. Garip, korkunç bir şeytanın pençesindeydi. Yakayı bir türlü kurtaramıyordu. Bu şeytan, Letni bahçesinde ıhlamur ağacının altında dalgın dalgın oturan prense, "Madem ki Rogojin sabahtan beri peşinde ve her adımını kolluyor," diye fısıldamıştı. Pavlovsk'a gitmeyeceğin kara haberini alınca %100 oraya, Petersburgska'ya, Storona'daki eve gidecektir. Daha sabah onu görmeyeceğine söz veren, üstelik Petersburg'a bunun için gelmediğini söyleyen sana orada rastlamasında şaşılacak ne var? Prens bedbaht, karanlık ama anlaşılması kolay bir ruh hali içinde bulunan bir adam görmüştü. Bahtsız adam artık saklanmıyordu da. Evet, Rogojin o sabah nedense inkara sapmış, yalan söylemişti. Ama Charles Koselski istasyonunda gizlenmeye gerek görmemişti. Saklanan Rogojin değil, prensti. Şimdi evin önünde, sokağın karşı yanında, kaldırımda, aşağı yukarı 50 adım ötede, kollarını kavuşturarak durmuş bekliyordu. Burada iyice ortalıktaydı, görünmeyi de isteyen bir hali vardı. Bir savcıya ya da yargıca benziyordu. Şey gibi değil. Yani kim gibi değil? O halde prens neden onun yanına gitmedi de bakıştıkları halde hiç farkında değilmiş gibi ona sırt çevirdi? Evet, gözleri karşılaştı, birbirlerine baktılar. Az önce prens onun elinden tutarak ötekine götürmek istememiş miydi? Yarın ona gidip Nastasya Filipovna'ya gittiğini haber vermek istemiyor muydu? Daha yolda, oraya giderken kalbi birden sevinçle dolarak şeytanını inkar etmemiş miydi? Yoksa Rogojin'de, yani bu adamın bugünkü şeklinde, sözlerinde, hallerinde, bakışlarında gerçekten prensin korkunç önsezisini doğrulayan, şeytana hak verdiren bir şeyler mi vardı? Açıkça görünen ama iç yüzü kolayca ortaya konulmayan, gene de kaçınılmaz izlenimler bırakan bir şeyler. Bu izlenimler gitgide tam bir inanca dönüşmekteydi. Ama ne inanç! Ah bu inancın, bu bayağı önsezinin kötülük ve adiliği prensi nasıl yargılıyor, bu yüzden kendi kendini nasıl suçluyordu? Kendi kendine, boyuna, cesaretin varsa söyle, açıkta düşünceni, noktası noktasına belirtmek cesaretini göster, diyordu. İsyanla yüzü kızararak, namussuzun biriyim ben, hayatım boyunca bu adama ne yüzle bakarım, ah bu ne gün, tanrım bu ne kabus, diye tekrarlıyordu. Petersburskaya Storona'dan dönerken uzun ve azaplı yolda öyle bir an geldi ki hemen Rogojin'e giderek onu beklemek, utançla, gözyaşlarıyla ona sarılarak her şeyi anlatmak, her şeyi bitirmek için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Ama artık otelin önündeydi. Bu otel, bu koridorlar, bütün bu bina ve tuttuğu oda hiç hoşuna gitmemişti. Daha ilk görüşte hoşlanmamıştı buradan. O gün buraya birkaç kez gidip gelmesi gerektiğini derin bir nefretle hatırlamıştı. Prens kapıda duraklayarak sinirli bir alaycılıkla ''Ne oluyor bana? Hasta kadınlar gibi bugün hep önsezilerimi dinliyorum.'' diye düşündü. O anda günün olaylarından biri gözünün önüne geldi. Ama onu soğukkanlılıkla tam aklı başında olarak artık kabuslar içinde olmadan düşünmüştü. Prens birdenbire Rogojin'in masasında o sabah gördüğü bıçağı hatırladı. Sonra hemen kendi kendine son derece şaşırdı. Rogojin'in masasında istediği kadar bıçak bulundurmasında ne var diye düşündü. O anda olduğu yerde şaşkınlıktan dona kaldı. Birdenbire bıçakçı dükkanının önünde nasıl durduğunu hatırladı. Ama bunların birbiriyle ilişkisi ne diye bağırdı. Sözünü tamamlayamadı. Yeni, dayanılmaz, umutsuzluğa varan bir bunalım onu olduğu yere, kapının önüne mıhladı. Prens bir an durdu. Şiddetli, hele insanı utandıran anıların kişileri olduğu yerde hareketsiz bıraktığı çok olmuştur. Asık yüzle, ''Evet, ben yüreksiz, korkak bir adamım.'' diye tekrarladı. Yürümek için bir adım daha attı ama gene durdu. Zaten karanlık olan kapı o dakika daha da kararmıştı. Bora getiren bir bulut akşamın ışığını yutmuş gibiydi. Prens otele yaklaşırken bulut ansızın yarıldı, yağmurunu döktü. Kısa bir duraklamadan sonra hızla yürüdüğü sokak yönünde kemerli kapının tam ağzına geldi. Birdenbire kapının derinliğinde hemen hemen merdiven başında yarı karanlıkta bir adam gördü. Adam bir şey bekler gibiydi ama süratle geçip gitti, kayboldu. Prens bu adamı seçememişti. Hem burası otel olduğu için pek çok insan gelip geçebilirdi. Koridorlarda aşağı yukarı durmadan gidip gelenler, koşuşanlar vardı. Ama prensin içinde birdenbire bu adamı tanıdığı, onun %100 Rogojin olduğu inancı uyandı. Bir an sonra peşinden merdivene koştu. Kalbi duracaktı neredeyse. Garip bir inançla, şimdi hepsi çözümlenecek, dedi. Prensin kapı yanından koşarak çıktığı merdiven, otelin odalarının bulunduğu birinci, ikinci kat koridorlarına gidiyordu. Dar, kalın taş bir sütunun çevresinde, helezon biçiminde yükselen merdiven, bütün eski yapılardaki gibi taştan ve karanlıktı. Merdivenin ilk sahanlığında bir adım genişlik, yarım adım derinlikte bir boşluk vardı. Yine de bir adam sığabilirdi buraya. Prens karanlığa karşın sahanlığa varınca o yığın içinde bir adamın gizlendiğini hemen fark etti. Önünden sağa bakmadan geçmek istedi. Bir adım ilerledi ama dayanamayarak başını çevirdi. Az önceki bir çift gözün bakışıyla karşılaştı. Oyukta gizlenen adam da ileriye bir adım attı. İkisi bir saniye kadar göğüs göğüse durdular. Prens birdenbire onu omuzlarından kavrayarak geriye, merdivene, ışığa doğru çevirdi. Yüzünü iyice görmek istiyordu. Rogojin'in gözleri parladı. Yüzü delice bir gülümsemeyle çarpıldı. Sağ eli kalktı, içinde bir şey ışıldadı. Prens bu eli tutmayı düşünmedi bile. Hatırladığına göre galiba İnanmıyorum Parfen, diye bağırmıştı. Sonra bir anda önünde sanki bir şey açıldı. Bütün varlığını kaplayan bir ışıkla ruhu aydınlandı. Bu an belki yarım saniye kadar sürdü. Ama prens başlangıcı, göğsünden kopan ve hiçbir kuvvetin durduramayacağı korkunç çığlığın ilk yankısını bütün açıklığıyla bilinçli olarak hatırlamaktaydı. Sonra önünde her şey karardı, kendini kaybetti. Çoktandır gelmeyen sara nöbetine tutulmuştu. Bilindiği gibi sara nöbetleri ani olarak gelir. O anda yüz, bakışlar birdenbire değişir. Bütün bedeni yüz çizgilerini titreme kaplar. Korkunç, hiçbir şeye benzemeyen, anlatılması güç bir çığlık içten kopar. İnsanla ilgili her şey bu çığlığın içinde erir gider. Dıştan birisinin bağıranın sara nöbetine yakalanan kimse olduğunu düşünmesi imkansız, hiç olmazsa çok güçtür. Bu adamın içinde başka birisinin bağırdığı sanılır. Birçok kimseler izlenimlerini böyle açıklamıştır. Sara nöbetine tutulmuş bir adamın görünüşü birçok kimsede dayanılmaz, neredeyse mistik bir ürperti uyandırır. Belki de bu ani dehşet duygusu ve o dakikanın korkunç etkisi Rogojin'i olduğu yerde hareketsiz bırakmış, prens sakınılmaz bıçak darbesinden kurtulmuştu. Prense nöbet geldiğini daha anlayamayan ve onun gerileyerek birdenbire merdivenden başını taş basamağa vurarak arka üstü düştüğünü gören Rogojin, soluk soluğa aşağıya koştu. Yerde serili yatan prensi geçti, kendini bilmez bir halde otelden dışarı fırladı. Hastanın bedeni çırpınmalar, titremeler içinde 15'ten fazla olmayan basamaklardan yuvarlandı. Hemen 5 dakika sonra yerde yatanı gördüler. Çevresinde bir kalabalık birikti. Başının yanındaki kan birikintisi görenleri tereddüte düşürüyordu. Adam kendini bir yere mi çarpmıştı, yoksa bu işte birinin parmağı mı vardı? Bazıları sara olduğunu çabuk fark ettiler. Oda uşaklarından biri prensin az önce gelen müşteri olduğunu anladı. Sonunda telaşları güzel bir rastlantıya iyiye bağlandı. Saat 4'te Vesa'da bulunmaya söz verdiği halde ani bir düşünceyle Pavlovsk'a giden Kolya Ivolgin, General Yepanchin'lerin yemek davetini kabul etmemişti. Yeniden Petersburg'a döndü ve acele acele Vesa'ya gitti. Oraya akşamın saat 7'sine doğru varabildi. Adına bırakılan mektuptan prensin kentte olduğunu öğrendi. Mektupta bildirilen adrese gitti. Otelde prensin sokağa çıktığı haberini alınca aşağıdaki yemek salonuna indi. Çay içip org dinleyerek beklemeye başladı. Dışarıda birisinin bayıldığını duyunca yerinde bir önseziyle olay yerine koştu. Prensi buldu. Hemen gereken çarelere başvuruldu. Prensi odasına götürdüler. Prens kendine geldikten sonra da uzun zaman bilincini toplayamadı. Yaralanan başına bakması için çağrılan doktor, berelerin tehlikeli olmadığını bildirdi. Pansuman yapmak için ilaç verdi. Prens bir saat sonra çevresindekileri iyice seçmeye başlayınca, Kolya onu bir faytonla Lebedev'in evine götürdü. Lebedev hastayı hararetle yerlere kadar eğilerek karşıladı. Sayfiyeye taşınmalarını, prensin sağlığını düşünerek geciktirmemeye karar verdi. Üçüncü gün hep birlikte Pavlovsk'taydılar. 6. Lebedev'in köşkü küçük ama kullanışlı, güzel bir yerdi. Kiraya verilecek kısım oldukça göz alıcıydı. Çok geniş bir taraçada, sokaktan odalara girilen holde, büyük yeşil tahta fıçılarda birkaç turunç, limon ve yasemin ağacı vardı. Bunlar Lebedev'e göre evin en çekici süsleriydi. Ağaçlardan birkaçını köşkle birlikte almış, taraçadaki görünümü öyle beğenmişti ki, mezat yerinden aynı ağaçlardan birkaç tane daha satın almaya karar vermiş, ilk fırsatta da isteğini gerçekleştirmişti. Ağaçların hepsi köşke getirildikten sonra, Lebedev o gün birkaç kere taraçanın merdivenlerinden sokağa çıktı. Sokaktan malikanesini hayran hayran seyretti. Her çıkışında müstakbel kiracısından isteyeceği kirayı artırdı. Halsiz, bezgin, bedence sarsılmış olan prens, köşkü çok beğendi. Pavlovsk'a taşındıkları gün, yani hastalığının üçüncü gününde, kendisini çok iyi hissetmediği halde sağlıklı bir adam görünüşü vardı onda. Bu üç gün içinde çevresinde her gördüğü insan onda sevinç uyandırıyordu. Yanından hemen hiç ayrılmayan Kolya'yı, Lebedev'in ortalarda olmayan yeğeni dışında bütün ailesini, Lebedev'i, hatta daha şehirdeyken onu ziyaret eden General Ivolgin'i görmekle seviniyordu.
Ayrım sonu.